Ayrım 28. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşat. Sayfa 296. Tıpkı Orta Çağ'daki gibi, temel hak ve özgürlüklerle anlatılan demokrasiyi, milletimiz henüz demokrasiye alışık değildir diye yorumlayan Asker Evren, 9 Mayıs 1983 gazete yöneticilerine Ankara. Demokrasi esas itibariyle seçim sandığıdır diyen Sivil Özal'a 10 Mayıs 1989 Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İstanbul. Yönetimi devrediyor, huzur içinde köşesine çekiliyor, ellerini yıkıyordu. 1 Eylül sabahı başlayan özgürsüzlükler serüveni 1990'larda yarı özgür, 1991 baharında ise en az özgür nitelemeleriyle sürüyordu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Eylül darbesinden 10 yıl 9 ay sonra Türkiye'nin bir işkence ülkesi olduğuna karar veriyor ve yıllarca süren tartışmayı noktalıyordu. Avrupa topluluğu kapısına gelmekle övünenlerin yönettiği Türkiye, işkence suçlusu bir ülke olmaktan kurtulamıyordu. Uluslararası insan hakları platformlarının son 3 yıllık değerlendirmelerine göre hak ve özgürlükler konusunda Türkiye akılcı bir önermenin tersine geri geri gidiyor, kurumlaşan aykırılıkları durduramıyordu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 1991 raporunda en az özgür ülkeler sınıflamasına giren Türkiye, 1990 yılı raporlarındaki yarı özgür ülke konumundan daha gerilere düşüyordu. Uluslararası Af Örgütü ise gözaltından tutuklamaya, falakadan elektriğe, işkenceden ölüme dek birçok olayda Türk hükümetine acil müdahale çağrıları yapıyor, işkencenin durdurulmasını istiyordu. Uluslararası Af Örgütü 1989 yılında 146, 1990'da 193, 1991'de 162 işkence olayı için acil müdahale kararı aldı ve Türk hükümetlerinden bilgi istedi. Uygulamalar kişi güvenliği ve dokunulmazlığı, düşünce açıklama ve gösteri özgürlükleri, sendikal haklar, dernek özgürlükleri gibi konularda tüm toplumu tehdit ediyor ve büyük bir çürüme içine sürüklüyordu. Korkuya tutsak edilen toplum inanmış gibi görünüyordu ama Batı'yı inandırmak pek o kadar kolay olmuyordu. Örneğin, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün daha önceki tüm raporlarında olduğu gibi 1990'lı yılları anlatan raporlarında da gazeteci ve yazarların cezaevlerinde yaşadıkları baskılar anlatılıyordu. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün 1991 raporunda Türkiye'de 121 gazeteci ve yazarın cezaevinde olduğu belirtiliyordu. Bir insan hakları ve özgürlükler yüzyılı olarak algılanan çağda sakız gibi çiğnedikleri demokrasi sözcüğünün inandırıcılığı yoktu. Bunca emeğe, bunca bedele karşın o yine dokunulmadık bir bakiye kadar taze, yine incelemeyi, yine sorgulamayı ve yorumlamayı bekliyordu. Evreninkini de Özal'ınkini de aratacak çağ dışı, akıl dışı yorumlara tanık olunuyordu. Askeri darbeler demokrasiye işlerlik kazandırmanın gereğidir diyen bir siyaset adamınınki Özal'ınkinin yerini alabiliyordu. Yıldırım Akbulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak tam arkasındaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir tümcesini unutarak ordunun demokratik sürece dur demesinin amacı rejimi yıkmak değil, demokrasiyi rayına oturtmaktır diyordu. 23 Nisan 1988 ve Özal'da ulusal egemenliğini simgeleyen meclisin başında olmasına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapatılmasını savunan bu adamı Türkiye'yi demokrasiye taşıyacağını iddia ettiği ANAP'ın ve hükümetin başına getiriyordu. Böyle dillerde, böyle ellerde üreyen demokrasiyle hiç kimse kandırılamıyordu. Türkiye'nin konuşulduğu her yerde bize göre demokrasimiz yargılanıyordu. Kimin ne söylediğini, kimin neyi nasıl söylediğini bulmak ve bu büyük yalanı ortaya çıkarmak gerekiyordu. Büyük yalanı ortaklık eden, dolaylı ve dolaysız olarak katkı verenlerin köşe başlarını tuttuğu bir ortamda bu hiç de kolay olmuyordu. 1989 yılının Mart ayının ilk haftasında toplanan ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye ve Yunanistan'a yapılacak yardım konusunu görüşürken, Türkiye'de insan haklarına aykırılıklar tartışıldı. Donna Lukens işkencenin sürdüğünü ve basının ağır bir sansür altında olduğunu söyledi. Bekir Coşkun'un hazırladığı Hasbahçe'de Sonbahar yazı dizisi nedeniyle Sabah gazetesi toplattırıldı. 23 Mayıs 1989. Aynı dizinin Saltanat Kayığı adıyla sürdürülmesine de mahkeme kararıyla izin verilmedi. 25 Mayıs 1989. Emin Çöleşan'ın Turgut Nereden Koşuyor kitabından bölümler yayımlayan Bugün gazetesi de toplatılmıştı. 5 Nisan 1989. Turgut Özal ile Yıldırım Akbulut'u kapak yapan ünlü mizah dergisi Gırgır'ın 987. sayısı da toplattırıldı. 10 Haziran 1989. Bugünün yayını Semra Nereye Koşuyor yazı dizisi nedeniyle durduruldu. 12 Haziran 1989. Türkiye basınında kendisinin bile rahatlıkla eleştirildiğini söyleyerek demokratik gelişmeyi anlatan Özal, 1989 baharında gazetecilerden yakınıyor, söylediklerimi ciddiye almayın diyordu. Elpa, 10 Nisan 1989, Hürriyet. O yaz Marco Polo tatil köyünde dile getirdiği yaklaşımıyla demokrasiye yatkınlığını anlatıyordu. Özal, kara gözlükler yazmaya devam etsinler, biz de işimize devam edelim diyerek basına yeni bir savaş açıyordu. 20 Temmuz 1989 Hürriyet. Avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, Özal'ın 17'si gazeteci, 26 kişinin hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtıklarını, gazeteciler ve iki milletvekili için Mahmut Alınak SHP, Esat Kıratlıoğlu DYP, açılan 14 ayrı davada 780 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediklerini açılıyordu. 7 Eylül 1989 Cumhuriyet. 1990 yılı başlarında gazetelerin uğraştığı 394 davadan 41'inin Özal ve yakın çevresi tarafından açıldığı belirleniyordu. 8 Ocak 1990 Cumhuriyet. Jean Mayen, bir Amerikan yurttaşı olan Henry Miller'ın Oğlak Dönencesi kitabının üzerinden tıpkı Orta Çağ'daki gibi alevler yükseldiğini anlattı. Özal, kitap imhası ile ilgili soruya, "Bu bir kanun meselesi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, adli merciler bilir" yanıtını veriyordu. 5 Mart 1989. Henry Miller'ın Oğlak Dönencesi'nin imhasını protesto etmek amacıyla kitabı ortaklaşa basan 39 yayımcı hakkında dava açıldı. 25 Mayıs 1989. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek türden bir özgürsüzlük ortamını anlatan yargılama İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 26 Mayıs 1989. Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi, Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin başlatılması konusundaki tıkanıklığın insan haklarına aykırılıktan kaynaklandığını vurguluyordu yılın ilk aylarında. Mehmet Ali Brand, 24 Şubat 1989. İşkence normal çünkü. Batılı ülkelerin gazetelerine verilen paralı ilanlar Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu anlatmaya yetmiyordu. Pazarlık güçleri de, diplomatik yetenekleri de BBC televizyonunun 17 Ocak 1989'da yayına soktuğu Türkiye'de insan hakları konulu 40 dakikalık programı durdurmaya yetmemişti. Sendikacı Nazif Bostancı'nın anlattıklarını insan olan herkes utanarak izledi. Programdan sonra Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan bazı Avrupa Topluluğu ülkeleri büyükelçilerine BBC'nin gerçekleri çarpıttığı anlatılıyordu. Dışişleri Müsteşarı'na göre Türkiye'de temel insan hak ve özgürlükleri makamına çağırttığı büyükelçilerin ülkelerindeki kadar yürürlükteydi. Dışişleri Müsteşarı Nusret Kandemir'in girişimi bir işe yaramadı. Dışişlerinden bir üst düzey yetkilisi, Avrupa Topluluğu Büyükelçilerini uğurladıktan sonra odasına kapandı ve hüngür hüngür ağladı. Türkiye bu ayıba daha ne kadar katlanacaktı? Aralarında 6 siyasi parti temsilcisinin de bulunduğu Norveç'in 18 demokratik kuruluşu, Türkiye'deki insan haklarına aykırılıkların önlenmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na başvuruyorlardı. Başvuruda 1987 ve 88 yıllarında işkencede öldürülen 25 kişinin adları yazılıydı. Norveç'in Ankara'daki büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve yanlış bilgilendirildikleri söylendi. Federal Alman, SPD ve Yeşiller milletvekillerinden oluşan Bremen Parlamento heyetinin Türkiye gezisi üzerine kısa raporu, işkence normal, çünkü bu korkunç sözcüğü birçok yerde duyduk cümlesiyle başlıyordu. 18 Şubat 1989. Avrupa Parlamentosu'nun bahar toplantısında Türkiye'deki insan haklarının durumu bir ortak kararla kınanıyordu. 25 Mayıs 1989. Her kınamadan sonra çalınan plak yine konuluyor, ağır ve hak edilmemiş bir suçlama şarkısı zorla dinlettiriliyordu. Kararın 7. maddesinde düşünce ve dernek kurma özgürlüklerinin yanı sıra 12 Eylül'den 1987 yılının sonuna dek 23.667 dernek kapatılmış ya da faaliyetten yasaklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü verileri sadece 1988'de 3.838 derneğin kurulmasına izin verildiğini, 2.074 derneğin kapatıldığını gösteriyordu. Helsinki İzleme Komitesi'nin örgütlenme özgürlüğü Helsinki senedine imza atan Doğu ve Batı ülkelerinde yasal durum ve uygulama adlı raporunda Türkiye'de örgütlenme hakkını düzenleyen dernekler yasasının kurulacak derneklerin amaç ve faaliyetlerini sınırladığı, derneklerin siyasal faaliyetlerine izin verilmediği, dernek kurması yasaklanan çok sayıda kesim olduğu belirtiliyordu. 24 Ocak 1990. Yargı bağımsızlığı 1982 Anayasası'nın 138, 139 ve 140. maddeleri yargı bağımsızlığını anlatıyor olsa da uygulamada yargıç ve savcıların siyasal baskılar ve kısıtlamalar içinde oldukları gözlemleniyordu. 1961 Anayasası'nda yargı bağımsızlığını sağlayan Yüksek Hakimler Kurulu yerine oluşturulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın kurul üyesi olmaları nedeniyle bir iktidar organına dönüştü. ANAP'ın bu kurulu hangi amaçlar için kullandığını anımsamak için 147. sayfadaki dipnota bir kez daha bakın dilerseniz. DYP-SHP koalisyon hükümetinin Adalet Bakanlığı Teşkilat Yasası ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nda değişiklikler öngören yasa için Özal'ın çıkardığı gürültünün temelinde Müsteşar Arif Yüksel ve adamlarının bulunduğu kolayca anlaşılıyor. Bakanlık tarihinde ilk kez ANAP yanlısı bürokratların Bakan Seyfi Oktay'a karşı bildiri yayımlamalarının ardındaki gerçekler açıklandığında Özal'ın demokrasisinde bu kurulun nasıl kullanıldığı ilginç örneklerle ortaya konulabilecek. Sağlanmadıkça işkence devam ettikçe ve ölüm cezası kaldırılmadıkça ölüm cezaları konusunda sıkıştıkça kaldıracağı sözü veriliyordu. Uluslararası Af Örgütü Başkanı Marc de Montalembert, Özal'ın ölüm cezası kaldırılacak sözü verdiğini anımsattı ve sözünü yerine getirmesini istedi. 25 Nisan 1989. ABD Kongresi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Senatör Consigny'e de aynı söz verilmişti. 17 Ekim 1989. Adalet Bakanı Sungurlu, ölüm cezalarının kaldırılmasını ANAP grubuna benimsetmemiz mümkün değildir diyerek müşteri kızıştırıyordu. 3 Kasım 1989. Bu tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 249 idam dosyası vardı. Serbest piyasa ahlakı ölüm cezaları konusunda bile pazarlığa açıktı. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin tam üyeliğinin söz konusu edilemeyeceği kanısındadır deniliyordu. Avrupa Parlamentosu'na göre Ankara Avrupa topluluğu standartlarına uymuyordu. Çünkü 1 Mayıs'ta yine genç ölüler gömülmüştü. Yine gazeteciler dövülmüştü. 1989'da 1 Mayıs İşçi Bayramı 116 ülkede kutlandı. Güney Kore'de olaylar çıktı ve yalnızca Türkiye'de kan döküldü. İşçi Mehmet Akif Dalcı, 18, başından vurularak öldürüldü. 36 kişi yaralandı. Tekmeyle, sopayla, copla, silahla, tüm güçleriyle resmen vurduların en güzel fotoğrafları haftalık Tempo dergisinde ANAP'ın yüz karası belgeleri olarak yayımlandı. 7-13 Mayıs 1989. 9 yıl aradan sonra 1989 baharında Ankara'da toplanan Türkiye Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu'nun Belçika, Federal Alman ve İngiliz üyelerine Mamak Askeri Cezaevi gezdirildi. 12 metrekarelik bir alanda 28 siyasi mahkumun bir arada yaşamalarına şaşıran üyeler, mamak toplama kampının koğuşlarını sardalya kutusuna benzetiyorlardı. Komisyon üyeleri Lukmeyer ve Ludwig Felermeyer, ayrıca Ceyhan ve Adana cezaevlerinde de inceleme yaptılar. 25 Nisan 1989. Evreninki ile birlikte Özal'ınkinin cezaevi faturasının büyüklüğü, koşullara dayanamayan 14 hükümlü ve tutuklunun kendi canına kıymaları ya da ölüm oruçlarında ölmeleriyle daha iyi anlaşılıyordu. Federal Alman parlamentosunda İnsan Hakları ve İnsancıl Yardım Komisyonu Başkanı, CDU milletvekili Vogel, Türkiye'deki işkenceyi sorgulamanın Türkiye'nin iç işlerine karışmak olmadığını bir kez daha anımsatıyordu. 19 Haziran 1989. Fransız Komünist Partisi'nden senatör Charles Lederman ile İnsan Hakları Federasyonu'ndan emekli amiral Anton Sanguinetti İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında evreninkini bildiklerini, Özal'ınki karşısında hayrete düştüklerini söylercesine Türkiye'de insan haklarının varlığından söz edilemeyeceğini anlatıyorlardı. 24 Eylül 1989. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçisi Morton Abramovich, Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'nin Avrupa topluluğu üyeliği konusuna hiç değinmiyor ama Anadolu Yarımadası'nın Orta Doğu'daki rolünü uzun uzun anlatıyordu. Amerika'nın Uzak Doğu Asya politikalarının başarılı bir diplomatı olan Morton, Türkiye'deki işkence olaylarını hükümetine bildireceğinde sözlerine ekliyordu. 3 Haziran 1989, Morton Abramovich, bir destabilizasyon uzmanı olarak uzun yıllar Tayland'da kazandığı deneyimlerini Türkiye için kullanacaktı. İslam'ın insancıl yönü. Yaz başında BBC televizyonunda 1 Mayıs ve işkence olaylarından görüntülerle yine Türkiye vardı. 20 Temmuz 1989. En az Avrupalı ülke Türkiye'nin topluluğa üyelik isteminin gerçekçi olmadığı anlatılıyordu. İstanbul'da bir yolcu vapuru Asya kıyısından Avrupa'ya 15 dakikada geçiyor. Ancak Türkiye'nin geçişi bu kadar kolay olamayacak. Sular mayınla dolu çünkü. O yaz Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da tam 22 ülkede 24 bin kişiyle görüşen ünlü Gallup International, Türkiye imajının nasıl olduğunu ortaya çıkarıyordu. Gallup'un seçim yoklamalarına milyonlar yatıranların dudak büküp geçtiği sonuç, Özal'ınkinin evreninkinden hiçbir ayrımı olmadığını anlatıyordu. Ankete katılanların %38'i Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığını söylüyordu. %43'ü ise demokratik bir Türkiye'yi tanımadığını belirtiyordu. Türkiye modern bir ülke midir sorusuna yanıtı %51 oranıyla hayırdı. Avrupa'da anket uygulanan ülke halklarının %54'ü için Türkiye demokratik bir ülke değildi. %67'si için ise modern bir ülke değildi. Amerikan Kongresi Helsinki Komisyonu Başkanı Senatör Deniz De Consigny, 18 milletvekiliyle Ankara'daydı. 17-22 Ağustos 1989. De Consigny'yi en çok Adalet Bakanı ve Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı şaşırtacaktı. Adalet Bakanı Sungurlu, işkenceden İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu söyleyerek kendini aklıyordu. Siyasi amaçlı olan açlık grevlerinde öne sürülen daha insanca yaşamak istemlerinin gerçekçi olamayacağını belirtiyor ve istekler İslam'ın insancıl yönüyle çeliştiği için doğru değildir diyordu. İslami yönetim biçimini benimseyenler için Özal, Çankaya'da cuma namazı kılan ilk cumhurbaşkanıydı, Nakşi kökenliydi ve siyasal söylem olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin tesettüre bürünmelerinden yanaydı. Annesi Hafize Hanım'ın Nakşi liderlerden Mehmet Korkun'un yanına gömülmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkartacak kadar inatçı ve inatçıydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden Yusuf Türel'in himayesindeydi. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden açıklamalarla anayasa tanıtma gezilerinin yapıldığı siyasal ortamın bir ürünü olarak yönetime gelen Özal'ın antilaik kesimle ilişkisi göze batmıyordu. Eşi Semra, kızı Zeynep Özal'ın modern görünümleri arkasından türbanı da evrene inat destekliyordu. Türban konusunda kurnazca davranıp üniversite öğrencilerine getirilecek bir af yasasına mecliste eklenen bir maddeyle türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerine olanak sağlıyordu. Üniversitelerdeki farklı uygulamalara ilgililere bu konuda müsamahalı davranmaları telkin edilmiştir. Müsamahalı olmayanlar hakkında da biz başka türlü tedbirler alırız diyerek gözdağı veriyordu. 21 Mart 1988. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının savları, yazılan çizilenlerin tümü anti-Türk propagandasıydı Bakan Sungurlu'ya göre. Devlet Bakanı İnan, polislerden insan haklarına gerektiği kadar duyarlı olmasının her zaman beklenemeyeceğini söyleyerek diplomatlık kariyerini lekeliyordu. Helsinki Komitesi üyeleri bir diplomat olan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Tugay Özçer'in söylediklerini hiç unutmadılar. Genç diplomata göre ABD dahil dünyada hiçbir ülkenin mükemmel bir insan hakları sicili yoktu bir. Kabul etmek gerekirdi ki Türkiye Danimarka değildi iki. Ülkemiz zaman zaman açıkça düşmanlık duyguları besleyen komşularla çevriliydi üç. Olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun değerlendirmesini dinlerken hem şaşırdı hem ürktü Amerikalı parlamenterler. Kozakçıoğlu, Abdullah Öcalan'ı Fidel Castro'ya benzetiyor ve Castro 30 ila 40 bin silahlı adamını sızdırarak Miami'de Marksist-Leninist bir devlet kurmak istese ne yapardınız diye soruyordu. Evreninkini biliyorlardı. Özal'ınkini tanıyorlardı ama duyduklarına yine de şaşırıyorlardı. Yıllar sonra Özal, Amerikalı dostlarının 1986'dan bu yana artan bir ilgiyle izledikleri Kürt sorununa ilişkin meraklarını bir çırpıda gideriyor ve kendisinin de Kürt olduğunu söyleyerek onları bir kez daha rahatlatıyor ve güven tazeliyordu. ABD'nin Orta Doğu politikasında Kürt faktörünün ağırlık kazanmasından sonra birdenbire Kürt olduğunu anımsayan Özal, Washington, Bonn, Londra ve Paris'te kurduğu doğrudan ilişkilerde Türkleştirmenin tarihi görevini yaptığını söylüyor ve Kemalizm miadını doldurdu, Ermenilerden Rumlara, Çerkezlere ve Lazlara kadar bölgesel Kürtlerin daha geniş bir sosyo-kültürel bir etkinlik içinde olmasına imkan verebiliriz diyordu. 9 Şubat 1991. Özal'ın Batılı diplomatik çevrelere sunmaya çalıştığı düzenlemeler, Kürtçe yayın yasağının kaldırılması, Nevruz kutlamalarına izin verilmesi, Kürt Enstitüsü kurulması gibi başlıklar aslında sorunun uluslararası pazarlığa açılması anlamındaydı. Basına Özal'dan aşamalı Kürt planı olarak yansıyan haberler Batı'nın önerilerinin özetiydi. Özal ilk aşamada Türkiye'deki Kürtlerin haklarının genişletilmesi, ikinci aşamada Irak Kürtleri için garantörlük üstlenilmesi, üçüncü aşamada da PKK'ya karşı bölgedeki diğer Kürt siyasetleriyle ortak mücadeleye gidilmesini planlıyordu. Özal'ın planının son aşamasında ise Türkiye'de federatif bir devlet yapısının oluşturulması yer alıyordu. 2 Mart 1991. ABD'de Kuzey Carolina Duke Üniversitesi'nde büyükannesinin muhtemelen Kürt olduğunu dünya kamuoyuna açıkladıktan sonra kendisinin Kürtlerin bulunduğu yöreden gelmesine karşın Cumhurbaşkanı olduğunu vurguluyordu. 28 Mart 1991. Kürdistani cephe lideri Celal Telabani, Özal'la yaptığı görüşmeyi Der Spiegel'e anlatırken, "Bana Kürt halkının varlığını ve özellik hakkını tanıdığını söyledi," diyordu. 26 Mart 1991. "Federasyon dahil her şeyi konuşmalıyız," diyerek 14 Ekim 1991 Arap saçına döndürdüğü Kürt sorunu her gün biraz daha batağa saplanıyordu. İdil Lisesi öğrencilerini karşısına alıp bahar taarruzu krizini yaratıyor. Talabani ve Barzani'nin temsilcileriyle PKK'ya silah bırakmaları koşuluyla af çıkaracağı haberini gönderdiğini söylüyordu. Ve elbette Kürt olduğunu bir kez daha ilan ediyordu. 31 Ocak 1992. CIA uzmanları Graham Fuller, Paul Henze, Jan Lesser ve ve James Brown tarafından hazırlanan RAND Corporation'ın son Türkiye raporunda Özal'ın Kürt sorunu konusunda yaratıcı yaklaşımlarının bulunduğu ancak bunların haklı anlamına gelmediği belirtiliyordu. 25 Eylül 1992. Ona göre Kürt sorunu 10 sene sonra bitecekti. 27 Eylül 1992. Bütün söylediklerini unutarak katıldığı Milli Güvenlik Kurulu'nda Güneydoğu'da sürgün ve sansür kararnamelerine işlerlik kazandırılmasını istiyordu. Önerisine karşı çıkan çoğunluğu hep kökenli SHP milletvekilini PKK'lı olmakla suçluyordu. Özal, SHP-DYP koalisyonunun en zayıf yanının Kürt sorunu olduğunu çok iyi biliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Kürt politikasındaki maharetini ortaya koyuyor, GAP televizyonunun Kürtçe yayın yapmasını istiyordu. 20-21 Nisan 1992. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in bu PKK'nın zaferi olur çıkışından sonra 1992'de askeri darbe ihtimalinden söz edip aklınca işin içinden sıyrılıyordu. Neden olduğu her krizden sonra başvurduğu yönteme yeniden başvurarak Kürt sorununa ilişkin bir ayrıntıyı gündeme getiriyor. Biz GAP televizyonunu Kürtçe yayın yapmak için kurduk diyordu. 14 Temmuz 1992. Özal hep böyle yapıyordu. En sonunda Amerika'yı yeniden keşfediyor, PKK kök salmış diyerek manşetlere yerleşiyordu. 23 Ağustos 1992. Amerikan Kongresi, Helsinki Komitesi'nin deneyimli üyeleri, güvenilir bir müttefik ülkenin bir numarasının ağzından politikalarını doğrulayan, güçlendiren sözler duymanın hoşluğunu yaşıyor, duyduklarına inanmak için belleklerini zorluyorlardı. 1984, Şemdinli baskınından sonra Özal, bir avuç maceracı baldırı çıplak eşkıya için devlet seferber oldu, havasını yaratmak istemiyordu. 1985. İran Gate olayının soruşturulması sırasında General Secord, Kongre Soruşturma Komisyonu'na verdiği ifadede ABD Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü Kürt ayaklanmasına destek programında görev aldığını söylüyordu. 24 Kasım 1987 Cumhuriyet. 1986. ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye gönderdiği bir yazıda Türk hükümeti ile insan hakları alanında yapılan temaslarda Kürtlerin Helsinki nihai senedinde yer alan azınlık haklarından yararlandırılmalarının sağlanmasının istendiği bildiriliyordu. 12-17 Şubat 1988 Hürriyet. 1987. ABD Kongre İnsan Hakları raporunda Kürt sorununa geniş yer veriliyordu. Asimilasyonun bir hükümet programı olduğunu açıklayan raporda, hükümet, Türk devletinin birliği konusunda soru işareti yaratabilecek bir Kürt etnik kimliği ile ilgili her türlü iddiaya şiddetli biçimde karşı durmaya devam etmektedir deniliyordu. 1988. ABD Dışişleri Bakanı'nın insan haklarından sorumlu yardımcısı Richard Schiffler, Kürtlerin Türkiye'de nüfusun diğer bölümünden çok açık ve kesin biçimde kültürel ve dil farklılıkları gösteren bir grup olduklarına inanıyoruz. Türk hükümetiyle bu konuda temastayız diyordu. Ben bunları niye yazıyorum? Acaba bir şeyler anlattım mı sanıyorum? Ben hep böyle yapıyorum. Türkiye'de 18 bin kadar düşünce suçlusu olması pek o kadar önemli değildi ya da son 10 yılda 250 bin kişinin tutuklanıp cezaevlerine konulmuş olmasının da önemi yoktu. Veya cezaevlerindeki yazarlar, gazeteciler, sansür, yasak kitaplarda pek önemli değildi. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi'nin bir üyesinin defterindeki notların ise iki ülke arasındaki dostane ilişkiler açısından hiç mi hiç kıymeti harbiyesi yoktu. Güvenlik kuvvetlerince toplanan köylü halk, dövme, toplu gözaltı ve hatta geçen yıl Ocak ayında olduğu gibi insan dışkısı yedirilmeye muhatap oluyor. Yazdan kalma son güneşe sığınan Washington'da toplanan Türk-Amerikan İş Adamları Konseyi'nin Türkiye'li üyeleri, iş bağlamaya gittikleri dünyanın bir ucunda bir Amerikalı gazeteci yüzünden hoş olmayan anlar yaşıyorlardı. Mesut Yılmaz ve Mehmet Barlas'a göre bu adam biraz küstahlık yapıyor, iş adamlarına insan haklarını savunun öğüdü veriyordu. Bizimkilere göre küstahlık yapan bu gazeteci, Türkiye'yi iyi tanıyan, Evren'inkini de Özal'ınkini de çok iyi bilen Milton Viorst'tan başkası değildi. New Yorker, 27 Eylül 1989. Kurbanına elektrik veren bir işkenceci sadece önünde yatan kişiye değil, aslında size de işkence yapıyor. Çünkü insan haklarına aykırı davranışlar en çok siz iş adamlarını acıtıyor. Sizin daha çok köprülerle, sulama kanallarıyla, fabrikalarla ilgili olduğunuzu biliyorum. Ama şuna inanınız ki insan hakları onlardan daha az önemli bir altyapı konusu değil. 28. ayrımın sonu, sayfa 308.